Ayrım 21, sayfa 253. Latin Amerika'nın çarpık ekonomisinde borçların ve demir yollarının rolü. 18. Louis döneminde Fransa Dışişleri Bakanı olan Chateaubriand, Vicomte'u İspanyol sömürgeleri konusunda güvenilir kaynaklara dayanarak ve hayıflanarak şunları yazıyordu. İspanyol sömürgeleri özgürleşme sürecinde bir biçimde İngiliz sömürgeleri haline geldiler. Res Galabrini Ortiz, Politica Britannica en el Rio de la Plata, Buenos Aires, 1940. Bir takım rakamlar veriyor. İngiltere'nin 1822-1826 yılları arasında özgürlüğüne kavuşmuş olan İspanyol sömürgelerine verdiği borçların 21 milyon sterline ulaştığını, ancak faizler ve aracılara verilen komisyonlar düşüldükten sonra Amerika'ya gelebilen paranın yalnızca 7 milyon sterlin olduğunu belirtiyordu. Aynı dönemde Latin Amerika'daki doğal kaynakları işletmek ve kamu yatırımları yapmak amacıyla Londra'da 40'tan fazla anonim şirket kurulmuştu. İngiltere'de bankalar yerden mantar biter gibi çoğalıyordu. Yalnızca 1836 yılında kurulan bankaların sayısı 48'di. Panama'da yüzyıl ortalarında İngiliz demiryolları boy gösterdi ve ilk İngiliz tramvay hattı 1868 yılında Brezilya'nın Recife kentinde kuruldu. Bu arada İngiltere Bankası hükümetin hazinelerini doğrudan finanse ediyordu. J. Fred Rippey, British Investments in Latin America, 1822-1949, Minneapolis, 1959. Latin Amerikan hisse senetleri İngiliz borsasında son derece yaygındı. Kamu hizmetleri İngiltere'nin elindeydi. Yeni Latin Amerikan devletleri kurulurken askeri harcamalara boğulmuşlardı ve bunun dışında yüklü dış borçlarla karşı karşıyaydılar. Serbest değişim ithalatın, özellikle lüks mallar ithalatının çılgınca artmasına yol açmıştı. Küçük bir azınlık modayı uygun yaşayabilsin diye hükümetler borçlanıyor, her borç bir yenisine yol açıyordu. Yeni kurulan ülkeler böylece geleceklerini rehine veriyor, ekonomik özgürlüklerini ve siyasal bağımsızlıklarını feda ediyorlardı. Bugün değişik mekanizmalarla işleyen ama özünde benzer olan tek bir sistem bütün Latin Amerika için geçerliydi. Sistemin dışında kalan tek ülke Paraguay'dı. Dış finansman morfin gibi vazgeçilmez hale gelmişti. Bir takım gedikleri kapatabilmek için yeni gedikler açılmak zorunda kalınıyordu. Paranın değerinin düşmesi de çağımıza özgü bir olgu değildir. Celso Furtado'ya göre, Celso Furtado AGE, 1821-1830 arasında Brezilya'nın ihracat mallarının fiyatı yarıya düşmüş, 1841-1850 arasında aynı olay tekrarlanırken ithal malları fiyatları değişmemişti. Latin Amerika'nın güçsüz ekonomileri aradaki farkı borçlarla kapatmaya çalışmıştı. Schnapp şöyle özetler olayı. Bu yeni devletlerin maliyesi sağlıklı değildir. Enflasyona başvurmak gerekir. Bu da paranın değerinin düşmesine yol açar. Ardından altından kalkılamayacak borçlar gelir. Bu devletlerin tarihi bir anlamda Avrupa finansman kaynaklarıyla yapılan ekonomik anlaşmalar ve yükümlülükler tarihidir. Robert Schnapp, L19 S. Cecil, L'Apogie de l'Expansion Européenne, 1815-1914, Maurice Crozet, Historie Générale des Civilizations, 6. cilt, Paris, 1968. Gerçekten de iflaslar, ücret ödemelerinin ertelenmesi, borçları ödemek için tahvillerin çıkarılması yaygındı. Alınan borçlar akıl almaz bir hızla tükeniyordu. Buenos Aires hükümetinin 1824 yılında Baring Brothers firmasından aldığı 1 milyon sterlinlik borcun yalnızca 570 bin sterlini Arjantin'in eline geçebilmişti. Üstelik de anlaşmada söz verildiği gibi altın olarak değil, banknot olarak. Borç Buenos Aires'te yerleşik İngiliz tüccarlarına gönderilen ödeme emirleri yoluyla veriliyordu. Bu tüccarlar ise bulabildikleri her tür değerli madeni Londra'ya göndermekle yükümlü olduklarından ellerinde altın yoktu. Bu nedenle borç banknot olarak verildi ama ödeme altınla yapılacaktı. Arjantin zamanla 4 milyon sterline ulaşan bu borçtan ancak 100 yıl başında kurtulabildi. R. Scalabrini Ortiz AGE. Borca garanti olarak Buenos Aires şehrinin tümü, tüm gelirleri ve kamu arazileri ipotek edilmişti. Dönemin Maliye Bakanı, yabancı ticarete, özellikle İngiliz ticaretine karşı önlemler alabilecek bir durumda değiliz. Çünkü bu ülkeye olan borçlarımız çok yüklü, ters bir hareket bizi büyük zarara sokacak ilişkilere yol açabilir diyordu. Görüldüğü gibi borçların bir şantaj aracı olarak kullanılması ABD'nin yeni bir icadı değildir. Borsa oyunları bu özgür ülkeleri kıskırak bağlamıştı. 19. yüzyıl ortalarında dış borçlar Brezilya bütçesinin %40'ına mal oluyordu. Durum diğer ülkelerde de farklı değildi. Demir yolları bağımlılık zincirinin bir başka halkasıydı. Demir yolları tekel kapitalizminin en parlak dönemini yaşayan emperyalist etkileri sömürge ekonomisinin en uzak bölgelerine ulaştırıyordu. Borçların önemli bir bölümü madenlerin ve gıda maddelerinin ihracatını kolaylaştırmak için demir yolu yapımına ayrılmıştı. Demir yolları bölgeleri birbirine bağlamak için değil, üretim merkezlerini limanlara bağlamak amacıyla yapılıyordu. Demir yolu ağları açık bir elin parmakları gibiydiler. Bu yüzden de sık sık gelişmenin belirtisi olarak gösterildikleri halde bir iç pazarı oluşmasını ve gelişmesini engelliyorlardı. İç pazarın gelişmesi İngiliz egemenliğinin hizmetindeki bir ücret politikasıyla da engellenmişti. Örneğin ülkede imal edilen endüstri ürünlerinin taşınması ihracata yönelik ham maddelerin taşınmasından çok daha pahalıya mal oluyordu. Bu yüzden tütün yetişen bölgelerde sigara üretimi, yün merkezlerinde dokumacılık, ormanlık bölgelerde ahşap işleri neredeyse olanaksızdı. AGE, evet, Arjantin'deki demir yolları Santiago del Estero'da ahşap endüstrisinin gelişmesine ön ayak olmuştur. Ama bunun bedeli öyle ağır ödenmiştir ki Santiago'lu bir yazar, ah keşke Santiago'da hiç ağaç olmasaydı. J. Eduardo Retondo, El Bosque y la Industria Forestal en Santiago del Estero, Santiago del Estero 1962 diyebilmiştir. Demir yollarında tahta malzeme kullanılıyor, odun kömüründen de yakıt olarak yararlanılıyordu. Demir yollarının sonucu olarak ahşap endüstrisinin gelişmesi, kırsal toplulukların sonu oldu. Tarım ve hayvancılık sona erdi, korular yok edildi. Santiago'lular köleliğe mahkum edildi. Toplu göçler hala devam etmektedir. Santiago del Estero bugün Arjantin'in en yoksul bölgelerinden biridir. Demir yollarında yakıt olarak petrolün kullanılması yöreyi ciddi bir buhrana sokmuştur. Arjantin, Brezilya, Şili, Guatemala, Meksika ve Uruguay'da ilk demir yolları İngiliz sermayesiyle yapılmamıştır. Paraguay'da Avrupalı teknisyenlerin de yardımıyla devlet tarafından yaptırılan demir yolları yenilgiden sonra İngilizlerin eline geçmiştir. Diğer ülkelerdeki demir yolu taşımacılığının kaderi de aynı olmuş, ülkelerin hiçbirine yeni bir yatırım kazandırmamıştır. Hatta yabancı şirketler devletle bir anlaşma yaparak olası tatsız sürprizlere karşı asgari bir kar düzeyini garantiye almışlardır. Yıllar sonra İkinci Dünya Savaşı sonrasında artık demir yollarının fazla bir kar getirmediği, görece durgun olduğu dönemde demir yolları devlet tarafından satın alınmıştır. Hemen bütün ülkelerde eski demir yollarını İngiltere'den alan devlet böylece yabancı şirketlerin zararlarını ulusallaştırmıştır. Demir yollarının parlak dönemlerinde İngiliz şirketleri yeni yollar ve uzantılar yapma hakkının yanı sıra yolların çevresindeki toprakları da almışlardır. Bu topraklar karlı bir yan işti. 1911'de Brazil Railway'e cömertçe bağışlanan topraklar yöredeki evlerin yakılmasına ve halkın ölmesine ya da sürülmesine yol açmıştı. Brezilya tarihinin en kanlı halk hareketi olan Condestado isyanının kaynağında bu olay vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde korumacılık ve serbest değişimin başarısı. Üçlü İttifak 1865'te Paraguay'ın pek yakında dize getirileceğini ilan ederken General Ulysses Grant de Appomattox'ta General Robert Lee'nin yenilgisini kutluyordu. İç savaş, güneyin serbest değişim yanlısı tütün ve pamuk üreticilerine karşı kuzeyin %100 korumacı endüstri merkezlerinin zaferiyle sonuçlanmıştı. ABD'nin uluslararası gücünü sağlamlaştıran savaş sona erdiği sırada Latin Amerika'nın sömürge olarak kaderini belirleyecek olan savaş başlamaktaydı. Kısa süre sonra başkan olan Grant şu açıklamayı yapıyordu. İngiltere yüzyıllar boyunca korumacılığı sonuna kadar uyguladı ve olumlu sonuçlar aldı. Bugünkü gücünün bu sisteme borçlu olduğu açıktır. 200 yıl sonra serbest değişim sistemini benimsemesinin nedeni korumacılığın artık kendisi için karlı olmadığına inanmasıdır. Şu halde baylar, ülkemi iyi tanıdığım için inanıyorum ki 200 yılda Amerika korumacılıktan elde edebileceği yararı sağladıktan sonra İngiltere gibi serbest değişimi benimseyecektir. Andre Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America, New York 1967. 2,5 asır önce yeni yetmelik dönemindeki İngiliz kapitalizmi, Kuzey Amerika'daki kolonilerine insan, sermaye, yaşam biçimi ve bir gelecek ihraç etmişti. Kuzey Amerika'nın 13 kolonisi kısa sürede toprak ve toprak altı yoksulluğunun karşılarına çıkardığı engelleri kendi yararlarını kullanmaya başladılar. Endüstrinin gelişmesine yönelik bir anlayış içine girdiler. Metropol de kendilerine sorun çıkarmadı. Bostonlular 1631'de kendi yaptıkları 30 tonluk bir yelkenliği Blessing of the Bay'i denize indirdiler. Bu tarihten başlayarak gemicilik şaşırtıcı bir hızla gelişti. Ormanlarda bol miktarda bulunan beyaz meşe ve çam gemi yapımında kullanılıyor. Massachusetts'li kenevir üreticileri destekleniyor. Halat ve yelkenler bu yörede yapılıyordu. Boston'un kuzeyi ve güneyinde kıyı boyunca tersaneler kuruldu. Koloni yönetimleri endüstrinin gelişmesini destekleyici bir fiyat politikası uyguluyordu. Keten ve yün üretimi destekleniyor, zarif olmamakla birlikte dayanıklı ve yerli malı kumaşlar dokunuyordu. 1643'te lin demir yataklarından yararlanmak üzere ilk döküm evi kuruldu. Kısa sürede Massachusetts yörenin tüm demir gereksinimi karşılayabilecek duruma geldi. Tekstil üretiminin gelişmesi için sağlanan destekler yeterli sonuç vermeyince bu koloni başka bir yola başvurdu. 1655 yılında çıkarılan bir yasayla bireylerinden en az biri dokumacılık uğraşmayan ailelere ceza verilecekti. Aynı dönemde Virginyalı aileler çıraklık çağına gelen çocuklarını tekstil endüstrisinde çalıştırmakla yükümlüydüler. Deri ihracatı yasaktı. Derinin işlenerek çizme, kayış, koşum takımı haline getirilmesi gerekiyordu. Kirkland'e göre koloni endüstrisinin savaşmak zorunda olduğu güçlükler saymakla bitmez. Ama bunun İngiltere'nin koloni politikasından kaynaklanmadığı kesindir. Edward C. Kirkland, Historia Económica de Estados Unidos, Mexico City, 1941. Aksine iletişim güçlükleri yasaların koyduğu kısıtlamaları geçersiz kılıyor ve kendine yeterlilik eğilimini artırıyordu. Kuzey kolonileri İngiltere'ye ne altın, ne gümüş, ne de şeker gönderiyordu. Buna karşılık gereksinimlerinin yol açtığı ithalat fazlasını bir biçimde karşılamak gereği doğuyordu. Okyanus, ticaretin hareketli olmasına izin vermiyor, ayakta kalabilmek için yerel endüstrileri hızla geliştirmek kaçınılmaz hale geliyordu. İngiltere 18. yüzyılda kuzey kolonilerine karşı öylesine ilgisizdi ki en son teknik gelişmelerin kuzey kolonilerine iletilmesine bile aldırmıyordu. Oysa Latin Amerikan sömürgelerinin durumu tamamen farklıydı. Bunlar gelişmekte olan Avrupa kapitalizminin her türlü gereksinimini karşılıyor. Buna karşılık egemen sınıfların lüks içinde yaşayabilmesi için deniz aşırı ülkelerden en nadide, en pahalı malları ithal ediyorlardı. Latin Amerika'da yüzyıllar boyunca yalnızca ihracata dönük etkinliklerde bir gelişme görülebildi. Maden ya da toprak burjuvazisinin ekonomik ve politik çıkarları iç ekonomik gelişmenin gereklerine uygun değildi. Tüccarların yeni dünyaya bağlılığı, maden ve gıda maddeleri sattıkları yabancı pazarlara ve mamul maddeleri aldıkları yabancı kaynaklara bağlılığından fazla değildi. Kuzey Amerika bağımsızlığını ilan ettiğinde nüfusu Brezilya nüfusuna eşitti. Portekiz metropolü İspanyol metropolü kadar az gelişmişti ve az gelişmişliğini sömürgesine ihraç etmekteydi. Brezilya ekonomisi İngiltere'nin çıkarları doğrultusuna yönlendirilmişti. Brezilya'nın 18. yüzyıl boyunca İngiltere'nin altın gereksinimini karşılamasının altına yatan sebep budur. Sömürgenin sınıfsal yapısı da bu işlevini yansıtıyordu. Brezilya'da yönetici sınıf ABD'de olduğu gibi çiftçilerden, sanayici ve ulusal tüccarlardan oluşmamıştı. İki ülkenin egemen sınıflarının ideolojilerinin sözcüsü olan Alexander Hamilton ve Jairo Viconto aradaki farkı açıkça ortaya koyarlar. Celso Furtado, AGE, İngiltere'deyken her ikisi de Adam Smith'in izleyicileri olmuşlardı. Ama daha sonra Hamilton endüstrileşmenin savunucusu olmuş, devletin ulusal endüstriyi desteklemesi ve koruması gerektiğini ileri sürmüştü. Jairo ise liberalizmin görünmez elinin harikalar yaratacağına inanmış ve bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, bırakınız satsınlar görüşünün savunuculuğunu yapmıştı. 18. yüzyılın sonunda ABD dünyanın ikinci büyük ticaret filosuna sahipti. Gemilerin hepsi Kuzey Amerikan tersanelerinde yapılmıştı. Tekstil ve demir endüstrisi de parlak bir gelişme içindeydi. Kısa bir süre sonra makine endüstrisi doğdu. Artık fabrikalarda sermaye malları dışarıdan alınmıyordu. Mayflower gemisinin idealist yolcuları New England topraklarında yeni bir ulusun temellerini atmışlar, kıyı boyunca uzanan topraklarda bir endüstri burjuvazisinin doğup gelişmesine ön ayak olmuşlardı. Afrikalı köle ticaretinde içeren Antillerle yapılan ticaret daha önce de değindiğimiz gibi bu gelişmede önemli bir rol oynamıştı. Ancak Kuzey Amerika'nın gelişmesi başından beri milliyetçilik özelliği olmadan açıklanamazdı. George Washington veda konuşmasında bunu öğütlemiş, ABD'nin tek başına yol alması gerektiğini belirtmişti. Claudio Fohlen, L'Amérique Anglo-Saxon de 1815, Annos Jours, Paris 1965. Emerson da 1837'de şöyle diyordu. Avrupalıların parlak sözlerini çok uzun zamandan beri var olan dinliyoruz. Biz kendi ayaklarımızla yürüyeceğiz. Kendi ellerimizle çalışacağız. Kendi inançlarımız doğrultusunda konuşacağız. Robert Schnerp, AGE. Kamu yatırımları Kuzey Amerika'da iç pazarın boyutlarını genişletiyordu. Devlet, kara ve demir yolları, köprüler ve kanallar yaptırıyordu. İlk riziko devlet sermayesi tarafından yüklenilir. Demir yollarına yapılan resmi yardımlar yalnız sermaye birikimini kolaylaştırmakla kalmaz, yapım maliyetini de düşürür. Bazı durumlarda, örneğin ikincil hatlarda kamu yatırımları başka türlü yapımı mümkün olmayan demir yollarını bize kazandırmıştır. Başka bazı durumlarda da özel sermayeyle çok daha geç gerçekleşebilecek projeleri hızlandırmıştır. Harry H. Pierce, Railroads of New York, A Study of Government Aid, 1826-1875, Cambridge, Massachusetts, 1953. Yüzyıl ortasında Pensilvanya eyaleti 150'ye aşkın karma şirkete katkıda bulunuyor, ayrıca kamu yatırımları 100 milyon doları geçiyordu. Meksika'nın topraklarının yarısını yitirmesine neden olan askeri fetih harekatları da ülke gelişmesine katkıda bulunmuştu. Devlet gelişmeye yatırımlar ve askeri harcamalarla katkıda bulunmakla yetinmiyordu. Kuzeyde ayrıca sıkı bir gümrük korumacılığı uygulamaya başlamıştı. Güneyin toprak sahipleri ise tersine serbest değişim yanlısıydılar. Pamuk üretimi her 10 yılda bir iki katına çıkıyor, bütün ülkeye önemli gelirler kazandırdığı ve Massachusetts'in dokuma fabrikalarına gerekli pamuğu sağladığı halde Avrupa pazarlarına bağımlı kılıyordu. Güney aristokrasisi tıpkı Latin Amerika gibi her şeyden önce dünya pazarına bağlıydı. Avrupa dokumacılığında kullanılan pamuğun %80'i güneyin kölelerinin çalışmasıyla elde ediliyordu. Kuzey endüstriyel korumacılığa köleliğin kaldırılmasını da ekleyince çıkarların tamamen farklılaşması savaşı başladı. Kuzey ve güney gerçekten iki ayrı dünya, iki ayrı tarihsel dönem, ulusal kadere ilişkin iki çelişkili görüştü. Bu savaşta 20. yüzyıl 19. yüzyılı yendi. Gel şarkımıza katıl özgür insan. Yaşlı kral Pamuk öldü, gömüldü artık, diyordu savaşı kazanan ordunun bir ozanı. Claudio Fohlen, AGE. General Lee'nin yenilgisinden sonra gümrük vergileri kutsal bir değer kazandı. Savaş sırasında gelir kaynaklarını artırmak için vergiler yükseltilmişti. Savaş bittikten sonra da galip gelen endüstriyi korumak için aynı düzeyde tutuldu. Kongre 1890'da son derece korumacı bir yasa olan McKinley gümrük yasasını çıkardı. 1897'de Dingley yasasıyla gümrük vergileri artırıldı. Kısa bir süre sonra Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri Kuzey Amerikan mallarının tehlikeli rikabeti karşısında korumacı önlemler alma gereği duydular. Trust sözcüğü ilk kez 1882'de kullanılmıştı. Petrol, çelik, gıda maddeleri, demir yolları ve tütün dev adımlarla ilerlemekte olan tekellerin elindeydi. Güney, Kuzey'in kapitalistlerinin bir iş sömürgesi haline geldi. General Grant, iç savaştan önce Meksika soygununa katılmıştı. Savaştan sonra bu general, korumacılık yanlısı bir başkan oldu. Hepsi aynı ulusallaşma sürecinin parçasıydı. Tarihi Kuzey'in endüstrisi yönlendiriyor, iktidarı elinde bulundurarak çıkarlarının gözetilmesini sağlıyordu. Batıda ve güneyde tarımın sınırları, yerlilerle Meksikalıların yok olması pahasına genişliyordu. Ama tarım, plantasyonlar halinde değil, küçük işletmeler halinde yayılıyordu. Vaat edilmiş topraklar, yalnızca Avrupalı köylüleri değil, her çeşit sanat ustasının, tamircilik, metalürji ve demircilikte yetişmiş işçileri de Kuzey Amerika'ya çekiyordu. Geçen yüzyılın sonunda ABD, dünyanın en güçlü endüstrisine sahipti. İç savaştan sonraki 30 yılda fabrikalar, üretim kapasitelerinin 7 katına çıkarmışlardı. Amerika'daki kömür üretimi İngiltere'dekine eşit düzeye ulaşmış, çelik üretimi ise İngiltere'dekinin 2 katına erişmişti. Kapitalist dünyanın merkezi yer değiştirmeye başlamıştı artık. İkinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak ABD'de İngiltere gibi serbest değişimin, serbest ticaretin ve serbest rekabetin savunuculuğunu yapmaya başlayacaktı. Ama sadece yabancı tüketiciler için. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası da az gelişmiş ülkelerin ulusal endüstrilerini korumalarını ve bu ülke devletlerinin ekonomiyi geliştirmesini önlemek amacıyla aynı dönemde kuruldu. Özel girişim göklere çıkarıldı. Bununla birlikte ABD korumacı bir ekonomi politikası gütmeye devam etti. Ülkenin tarihi her zaman göz önünde bulunduruldu. Kuzey'de hastalıkla çaresi hiçbir zaman birbiriyle karşılaştırılmadı. Savaştan sonra her iki Carolina, Georgia ve Alabama'da dokuma endüstrilerinin kurulması için yapılan propaganda neredeyse bir din propagandası niteliğindeydi. Ancak yeni endüstriler ahlaki değerler ve insanlık adına kurulmuyordu. Propagandanın nedeni güneyde iş gücünün daha ucuz olması, enerji kaynaklarının bolluğu ve kar oranlarının %75'e kadar çıkabilmesiydi. Güneyi sistemin ağırlık merkezine bağlamak üzere kuzeyin sermayesi harekete geçirilmişti. Kuzey Carolina'da yoğunlaşan tütün endüstrisi daha avantajlı yasalardan yararlanabilmek amacıyla New Jersey'ye taşınmış olan Duke Trust'üne doğrudan bağımlıydı. Alabama demirini ve kömürünü işleyen Tennessee Coal and Iron Co. 1907'de US Steel denetimi altına girdi. Şirket bu tarihten itibaren fiyatları belirleyerek rekabetten kurtuldu. Yüzyıl başında güneyde kişi başına düşen gelir savaş öncesine oranla yarıya düşmüştü. C. Warren Woodward, Origins of the New South, 1879-1913, A History of the South, çeşitli yazarlar, Baton Rouge, 1948,